Ayrım 7.
Suça ve bölgelere göre sanıklara farklı yargılama süreçleri öngörmek, yargılama sürecinin eşitliği ilkesine kesin olarak aykırıdır. Aynı şekilde masumiyet karinesinin açıkça ihlal edilmesi anlamını taşır. Adi suç sanıklarına masumiyet karinesini uygulayıp, siyasi suç sanıklarına bu ilkeyi uygulamamanın bir gerekçesi olamaz. Suçlar ve bölgeler arasında ayrım yapmak, yargılama hukuku açısından bir çifte standart olduğu gibi, yürürlükteki 1982 anayasasına dahi açıkça bir aykırılık oluşturmaktadır. Anayasanın 10. maddesi eşitlik ilkesini düzenlemiştir. Bu maddeye göre herkes dil, ırk, siyasi düşünce, felsefi inanç ve benzeri ayrımı gözetmeksizin kanun önünde eşittir. Yasa buna rağmen yargılama sürecinde masumluğu kural olan kişi nazarında bir eşitsizlik yaratmakta, bunu öngörmektedir. 8. Polise yargılama hakkı. Bu noktada yasanın bir diğer önemli açmazı da fiilen uygulanmakta olan ve yakalanan kişiye suç isnadının polis tarafından yöneltilmesinin doğuracağı sonuçlardır. Şöyle ki, polis suç isnadında bulunacak ve bu isnada dayalı olarak ayrı bir durum böyle olacaktır. Polisçe kişiye yöneltilen isnat, DGM kapsamına giren bir suç olağanüstü hal bölgesinde işlenmiş ise bu durumda 3842 sayılı yasanın hükümleri işlemeyecektir. Bu durum polise yargı sürecini, sanığın sahip olacağı hakları belirleme yetkisi verecektir ki bu polis devletine özgü bir uygulamadır. Polise kişinin kullanacağı yetkileri saptama yetkisi vermek kuşkusuz kabul edilebilir değildir. Söz gelimi DGM kapsamındaki bir suç isnadıyla kişi 15 güne kadar gözaltında kalacak, yakınlarına haber verilmeyecek, yakalanmasına, tutuklanmasına itiraz edilemeyecektir. Yargıç önüne çıktığında görevsizlik verilse bile mağduriyet yaşanmış olacaktır. Bu neden nedir ki tek çözüm bu süreçteki çifte standardı ortadan kaldırmaktır. Suç isnadı iddianameyle yapılır. Eğer isnadı polis yaparsa cumhuriyet değişikliği hiç uygulanmayabilir. Yasa tümüyle yok olabilir. Bir yasanın uygulanmasını polise vermenin adı hukuk olamaz. 9. DGM'nin kapsamı daraltıldı mı? Çifte standardın mahsur görülmesi gerekçelerinden birini de DGM'nin kapsamının daraltıldığı savunusu oluşturmaktadır. Siyasal iktidarın iddiasına göre DGM bu yasa ile yalnızca terör suçlarına bakacaktır. Yasanın getirmiş olduğu gözaltı süresi ve benzeri konulardaki istisna yalnızca teröristlere ilişkindir. Bu gerekçe gerçeği yansıtmaktan uzaktır. Çünkü terörle mücadele yasasının 8. maddesine düzenlenen suç bir düşünce suçudur. Ne var ki düşünce suçu sanıkları dahi terörist olarak yargılanmaktadır. Örneğin yazar İsmail Beşikçi'nin yazmış olduğu kitap ve makalelerinden dolayı bu madde hükümleri uyarınca 30'dan fazla dava ile yargılanması ortadadır. Buna rağmen DGM yalnızca terör sanıklarını yargılıyor demek tutarlı mıdır? DGM'nin kapsamından çıkartılan bazı suçların ise hangi nedenle DGM kapsamına alınmış olduklarını anlamak dahi mümkün değildir. Örneğin devletin ülkesiyle bölünmez bütünlüğü amacıyla başkasını tehdit edenler, Türk Ceza Kanunu 190, ticaret özgürlüğünü engelleyenler, 201, bir suç görüp ihbar etmeyen memurlar, 235, ortak karar alarak işe gelmeyen memurlar, 236, halkı hükümete itaatsizliğe yönelten imamlar, 242, yangın çıkaranlar, su baskını yaratanlar, deniz fenerinin yönünü değiştirerek gemi batıranlar, 369-382, telefon, telgraf hatlarına zarar verenler, 390-394, hırsızlık, mal alıp satanlar, 512, başkasının malına zarar verenler, 516, bundan böyle DGM'de yargılanmayacaklardır. Bunun yanı sıra toplantı ve gösteri yasasını ihlal edenlerin, afiş asanların, grev ve lokavt kanunu ile dernekler kanununa devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ihlal amacıyla muhalefet edenlerin DGM'de yargılanmaması önemsiz bir adım değildir. Geçmeden DGM kapsamından kaçakçılık suçunun çıkarıldığını da belirtmekte yarar vardır. 10. İki ayrı cumhur. 3842 sayılı yasanın iki ayrı yargılama süreci getirdiğini belirttik. Yasanın çifte standartlı yaklaşımının ötesinde bir durum bu. Şöyle ki, siyasi suçlara ve olağanüstü hal ilanına neden olan suçlara bu değişiklik uygulanmayacak. Bu suçlar için cumhurun eski hali, yani 3842 sayılı yasadan önceki hükümler geçerli. Başka bir deyişle, şu anda ikisi de yürürlükte ve geçerli olan iki ayrı yargılama yasası var. Bölgelere ve suçlara göre değişen. Şu noktada da çok önemli görülüyor. Yargılama sürecine ilişkin yaratılan eşitsizlik doğrudan devletin siyasal öç alması anlamına geliyor. Çünkü yargılama sürecinin sanıldığının aksine suç işlenmesini engelleyici, caydırıcı bir yönü olduğu hukuk doktrininde kesinlikle kabul edilmiyor. Şimdi meslekten hukukçular ceplerinde iki ayrı cumhur taşıyacaklar. Adliyelere ve bölgelere göre bazen birinci, bazen ikincisini kullanacaklar. Bizim siyasal iktidarımız insan haklarını çiğneme söz konusu olduğunda buluş üzerine buluş yapıyor. İkinci bölüm. Değişiklikte neler var? Yasanın ruhunu, özünü oluşturan çifte standart, ikiyüzlülük üzerinde durduktan sonra şimdi de değişikliğin adi suçlar açısından ne getirip ne getirmediğine bakalım. Bu bölümde çifte standardın nasıl öngörüldüğünü de somut olarak irdeleyeceğiz. Yakalama gözaltı süreci. A. Süre. Yakalamaya ve sanığın gözaltına alınmasına ilişkin hükümler 1982 Anayasası'nın 19. maddesinde ve Ceza Yargılaması Usul Yasası'nın 128. maddesine düzenlenmiştir. Anayasadaki hükmün başlığı herkes kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. Bu maddeye göre yasada belirtilen durumlar dışında yargıç kararı olmaksızın kimsenin özgürlüğü tahdit edilemez. Ceza yargılaması hukukunda yakalama ve gözaltı kişiye yargıç kararı olmaksızın özgürlüğünden yoksun koyan istisnai bir tedbir olarak nitelenir. Bu nedenle de yakalama, gözaltı süresinin mümkün olduğu kadar kısa tutulması ve kişinin hemen yargı önüne çıkarılması gerektiği düşüncesinde birleşilir. Yeni düzenleme 128. maddeyi değiştiren 9. maddesiyle gözaltı süresi ve itiraz konularında iyileştirmeler getirmiştir. Buna göre gözaltına alınan, yakalanan kişi en geç 24 saat içerisinde yargıç önüne çıkarılacaktır. Bu süre anayasada 48 saat olarak öngörülmüş iken 128. maddenin eski halinde 24 saattir. Kuşkusuz anayasanın öngördüğü azami süredir bu. Yakalama ya da gözaltına alma ancak zorunlu durumlarda söz konusu olacaktır. Ayrıca yakalama için suçüstü hali ya da gecikmesinde sakınca bulunan bir halin varlığı gereklidir. Gözaltına alınanın hemen yargıç önüne çıkartılması, gözaltı süresinde ortaya çıkan sorunları ortadan kaldırmanın tek ve kesin çözümüdür. Yasaya göre gözaltına alınan kişi en geç 24 saat içerisinde yargıç önüne çıkartılacaktır. 3 veya daha fazla kişinin işlediği, toplu olarak işlenen suçlar diye adlandırılan suçlarda bu süre en çok 4 gündür. 4 günlük sürenin uygulanabilmesi de bazı koşullara bağlanmıştır. Fail çok olacak, delillerin toplanmasına güçlük bulunacak ve Cumhuriyet Savcısı yazılı emir verecektir. Soruşturma 4 günlük süre içerisinde sonuçlandırılmazsa savcının talebi ve sulh ceza yargıcının kararı ile gözaltı süresi 8 güne kadar uzatılabilecektir. B. İtiraz hakkı. Yakalamaya, yakalama süresinin uzatılmasına ilişkin savcılık emirlerine karşı sulh yargıcı önünde itiraz hakkını düzenleyen yasa, bu hakkı sanıkla birlikte şu kişilerin de yapabileceğini hükme bağlamıştır. Müdafi, kanuni mümessil, birinci, ikinci dereceden kan hısımları ile eşler. Gözaltına itiraz hakkı yeni yasanın getirmiş olduğu bir yeniliktir. C. Yeniden gözaltına alınamama. Serbest bırakılan kişi yakalamaya konu olan fiil nedeniyle yeni ve yeterli bir delil elde edilmedikçe ve savcılık emri olmadıkça yeniden gözaltına alınmayacaktır. Yasanın getirdiği bu değişiklik hükümleri DGM ve olağanüstü halin ilanına neden olan suçlarda uygulanmayacaktır. Sanığın sorgusu. A. Sorguyu kim yapacak? Gözaltının amacı sanığın sorguya çekilerek yargıç önüne çıkartılmasıdır. Bu sorgunun kimin tarafından yapılacağı işkence nedeniyle uzun yıllardır tartışma konusu yapılmıştır. 1929 tarihli yasaya göre polisin sorgu yapmak, ifade almak yetkisi yoktur. Ne var ki uygulamada savcının yardımcısı gibi hareket etmesi gereken polis onun yerine geçerek sorgu görevini üstlenmiştir. Yeni düzenleme fiiliyatı işkencenin önemli bir gerçekleşme sürecini yasal hüküm haline getirmiştir. Zabıta amir ve memurlarına sorgu yapma ve ifade alma yetkisi tanıma önemli bir geriye gidiştir. İfade ve sorgunun tarzı başlıklı 135. maddeye eklenen bu hükmü demokratikleşme yolunda yorumlamak mümkün olmasa gerek. B. Sorguda sanığın hakları. Yeni düzenlemeye göre ifade veren veya sorguya çekilen kişinin ilkin kimliği saptanacaktır. Bundan sonra kendisine isnat edilen suç bildirilecektir. 1982 Anayasası'na göre yakalanan kişiye yakalama nedenlerinin herhalde yazılı olarak bildirilmesi gerekir. C. Müdafi yardımına başvurma hakkı. Sanığın sorgusunu yapan zabıta amir ve memurları ile Cumhuriyet Savcısı, sanığa isnat ettikleri suçu anlattıktan sonra kendisine müdafi tayin hakkının bulunduğunu, müdafi tayin edecek durumda değilse baro tarafından tayin edilecek bir müdafi talep edebileceğini ve onun hukuki yardımlarından yararlanabileceğini hatırlatacaklardır. Atılı suça ilişkin ifade ve sorguya geçmeden önce bu hatırlatmanın yapılması zorunludur. Sorguyu yapan ya da ifadeyi alan memur bu hatırlatmayı yapmasa dahi sanık müdafi yardımına başvurabilecektir. Polisin hakka ilişkin hatırlatmayı yapmaması hakkı ortadan kaldırmaz. Aksi halde tutanak ve sorgu geçersiz olacaktır. Yakalanan kişi ve sanığın soruşturmanın her hal ve derecesinde müdafi yardımına başvurma hakkına yeni yasa sayısal sınırlamalar getirmiştir. 1929 tarihli cumhun aksine bu düzenlemede sanığın polis sorgulamasında ancak bir avukat, savcılık işlemlerinde ise ancak 3 avukat bulunabilecektir. Eski yasada herhangi bir sınırlama yokken yeni düzenlemede bir kısıtlamaya gidilmesi bir geri adımdır. Ayrıca sayı sınırlamasının neye göre de yapıldığı belli değildir. Şöyle ki asıl işkencenin ortaya çıktığı polis sorgusunda avukat sayısının fazla olması gerekirken tersi bir düzenleme yapmak yoluna gidilmiştir. Demek ki sorguya çekilen ya da ifadesi alınan kişinin müdafi seçme hakkı, avukat yardımına başvurma hakkı ortadan kaldırılamayacaktır. Ancak kişinin bu yardıma başvurma hakkı yalnızca polis sorgusu ve Cumhuriyet Savcılığı işlemleriyle de sınırlı değildir. Soruşturmanın her hal ve derecesinde mahkemelerde de dahi bu hak kullanılabilecektir. Gözaltına alınan kişi kendisi müdafi seçilebileceği gibi kişinin kanuni temsilcisi de müdafi seçebilecektir. Yakalanan ya da gözaltına alınan kişinin müdafi yardımına başvurma hakkını açıklaması üzerine müdafi gelmeksizin başka hiçbir işlem yapılmayacaktır. Sorgu, yer gösterme, teşhis gibi işlemler müdafi bulunmaksızın yapılamayacaktır. Kişinin avukat istemi bir anlamda sorgu sürecini durduracaktır. Diğer yandan avukat yardımına başvurma hakkı yalnızca gözaltına alınan kişinin istemiyle de sınırlı değildir. Şöyle ki gözaltına alınan kişinin avukatı da müvekkilinin gözaltına alınması üzerine kendiliğinden harekete geçerek müvekkiline hukuki yardım sunma hakkına sahiptir. Gözaltına alınan kişiye yapılacak hukuki yardım yalnızca zabıta aşamasıyla sınırlı olmadığı gibi yardım kavramıyla kastedilen yalnızca gözaltındaki kişiyle görüşme olmayıp aynı zamanda hazırlık soruşturması sürecine katılma anlamındadır. Şöyle ki delillerin toplanması, bu anlamıyla örnek gösterilebilecek bir durumdur. Yasanın düzenlemesine göre müdafiinin yakalanan kişi ya da sanıkla görüşme, ifade alma ve sorgu süresince yanında olma ve hukuki yardımda bulunma hakkı engellenemeyecek, hiçbir gerekçe ile kısıtlanamayacaktır. Bu hükmün getirmiş olduğu bir sonuç da şudur. Avukatın görevi yalnızca sorgusu yapılan ya da ifadesi alınan kişinin yanında olma değildir. Avukat bu sürece aktif katılacak, müvekkilini uyaracak, söyleyeceği sözlerin kendisi için doğuracağı sonuçlara dikkat çekecek, hukuka aykırı vaatlere, telkin ve yasak sorgu yöntemlerine itiraz edecektir. Müvekkilinden hiç konuşmamasını isteyebileceği gibi bazı soruları yanıtlayıp bazılarını yanıtlamamasını da belirtebilecektir. Avukatın hukuki yardımı pasif değil, aktif bir süreci dile getirmektedir. D. Müdafi yardımının yöntemi 1. Yukarıda anlatıldığı gibi müvekkilinin gözaltına alındığını haber eden avukat, kendiliğinden harekete geçerek herhangi bir talebi beklemeksizin müvekkilini hukuksal yardımda bulunabilecektir. Bu yardım engellenemeyecek, kısıtlanamayacaktır. Avukattan vekaletname istenmeyecek, yani avukatın vekaletinin olup olmadığı aranmayacaktır. 2. Baronun müdafi tayini. Baronun müdafi tayini, zorunlu müdafi tayini ve isteğe bağlı olarak gerçekleşecek müdafi tayini olmak üzere iki türlüdür. Gözaltına alınan kişi 18 yaşını bitirmemiş ise, dilsiz ise veya kendisini savunamayacak derecede mağlul ise ve de bir avukatı yok ise, bu kişilerin talebi aranmaksızın baro tarafından kendilerine bir müdafi tayin olunacaktır. Eğer yakalanan ya da gözaltına alınan kişi bir müdafiinin bulunmadığını belirtir ve müdafi yardımından yararlanmak talebini belirtir ise, bunun üzerine de baroca müdafi tayin edilecektir. 3. Gözaltına alınan kişinin bir avukatı varsa ve gözaltına alındığında bu avukatın yardımına başvurmak istediğini bildirirse, bu durumda zabıta isteği baroya iletecek, baro da ilgili avukatla ilişki kurarak hukuki yardım yapılmasına olanak sağlayacaktır. Bütün bu durumlarda müdafiinin vekaletnamesi aranmayacaktır ve müdafiinin yardım sürecine katılması baro kanunuyla gerçekleşecektir. Baroca tayin edilecek müdafiinin ücreti yasanın 22. maddesi uyarınca Barolar Birliği'nin barolara aktaracağı hesaptan ödenecektir. Yargılama, soruşturma sonucunda mahkum olan kişilerden, ödeme gücü olanlardan bu ücret barolarca geri istenebilecektir. Yakalanan kişiye müdafi yardımı sağlanarak işkencenin önlenmesi amaçlanmıştır. Ne var ki yeni düzenleme bu haktan yararlanma konusunda DGM ve olağanüstü halin ilanına neden olan suçları ayrı tutmuştur. E. Sanığın susma hakkı. Yakalanan ya da gözaltına alınan kişinin önemli bir diğer hakkı da hukuk doktrininde susma hakkı olarak tanımlanan haktır. Susma hakkına göre kişi kendisine isnat edilen suç konusunda konuşup konuşmama özgürlüğüne sahiptir. Kişi hiç konuşmayabilir. Dilediği sorulara yanıt verip dilediği soruları cevapsız bırakabilir. Sanığın susma hakkı 1928 tarihli ceza yargılaması usul yasasında da mevcut olan bir hak olmasına karşılık kullanılmaya fiilen ortadan kalkmış bir hükümdür. Uygulamada polis sorgusunda polise göre sorguda konuşmak asıl susma hakkı ise örgütsel bir taktik olarak görmüştür.